Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola da beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte yine gündeme ve gönlümüze düşenleri kendi zaviyemizden değerlendirmeye çalışacağız. Mehmet abi nasılsınız?
İyiyiz, hamdolsun.
Sizi görünce yüzümüzde güller açıyor.
Evet, biz de mutlu oluyoruz. Haftada bir burada buluşuyoruz, ne evet. Güzel.
Maşallah. Haftanız nasıl geçti?
Hamdolsun iyi, yoğun geçiyor artık. Tabii sezon başladı, yoğunluk başladı.
Evet. Tabii ülkenin de yoğun ülke gündemi.
Dünya yoğun.
Dünya yoğun bir gündemden geçiyor. Hayat demek zaten yoğunluk demek. O evet. Yoğunluk bitince zaten gel istirahat ediyorlar.
Evet.
Malum.
Evet.
O açıdan da.
O da istirahat mı değil mi bilmiyoruz. Allah hayırlı istirahat
hayırlı
versin.
Hayırlı istirahat versin. Evet. Hani ebedi istirahatgahına tevdi edin evet. Diyorlar mesela.
Ama
yani kardeşim biz biliyoruz ki ya cennet çukur, cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçe yani. Cenab-ı Hak hepsini cennet bahçelerinden
i̇nşallah,
kılsın bizim.
İnşallah.
O ebedi istirahatgahımız. Gerçi ebedi de değil o. Bir yere
ebedi de değil evet.
Ya dolayısıyla bazı kavramlar böyle.
Ebediyetin kapısı belki.
Sonsuzluğa uğurladık diyor. Gerçi sonsuzluğa uğurlanıyor şu anlamda.
Doğru.
Ondan sonra bir ya sonsuz bir cehennem olacak veya
mesela
sonsuz.
Bazıları da hani bu tip ebediyettir ve Kur'an'ı kavramları kullanmamak için diyor ki ışıklar içinde yatsın falan vesaire böyle.
Nur demeyi zülhadde diyorlar. Yani
evet,
bu kadar.
Evet.
Yani ilginç insanlar. Işıkla nur arasında fark ne fark var abi?
Bilmiyorum ki yani şeye sormak
nur
lazım.
Nur çünkü Kur'an'ı bir tabir.
Evet, Kur'an'ı bir tabir.
Yani ışık da onun Türkçesi gibi ışık aslında yok çok yapay bir kavram.
Evet,
yani.
Evet.
Evet. Mehmet abi geçen bir sosyal medyada gençler arasında yapılmış bir video dikkatimi çekti de orada bir şey var. Bu tür daha çok Risale-i Nur'dan beslenen bir genç gruplar var bunlar.
Evet.
Güzel güzel videolar çekiyorlar.
Evet biliyorum.
Böyle
evet.
İlginç işler yapıyorlar. Gerçi bazı abileri kızıyor bunlara bu işleri yaptıkları için ama sonuçta bizim yapacağımız belli. Kitap okuyacağız biz diyorlar. Hmm. Ama bu gençlerin yaptıklarını ben çok önemsiyorum. Gerçekten yeni nesle özellikle de bizimden hani böyle o muhafazakar mütedeyyin kesimle neredeyse köprüleri atmış ve kendi dünyalarında yaşayıp din nedir, iman nedir, Allah nedir, Kur'an nedir, peygamber nedir bunları bilme ihtiyacı evet. Bile hissetmeyen evet. Bir kitle var. Gerçekten Türkiye'de böyle bir acı bir gerçek var. Son dönemde buna muhafazakarların çocukları da katıldı.
Evet.
Yani böyle bir insanların hayatında dini gündem çok öne çıkmayınca ve bu biraz da belki siyasetten çok daha farklı bir yere evrilince
evet.
Birazcık o iman meselesi
evet.
ilginç bir şekilde böyle bizim tekrar gündemimize almamız gereken bir mahiyete büründü diye söylüyorum. Niye bunu söylüyorum? Bir soru soruyorlar abi gençlere ve özellikle de herhalde İzmir olabilir veya o tür bir sahil kentinde.
Rahat bir yer.
Rahat bir yer, rahat bir yer oldukları nereden belli? Çocukların her biri çimlere oturmuşlar. Önlerinde de bira şişeleri var.
Hı.
Yani kızla erkekli gruplar halinde oturuyorlar.
Evet.
Gencin biri de eline mikrofonu almış ve diyor ki bugün diyor cennet için ne yaptın diyor.
Cennet için ne yaptın?
Cennet için ne yaptın diye soruyor. Abi o kadar dramatik cevaplar geliyor ki. Hiç kimse ben bir şey yaptım bugün, bir iyilik yaptım diyen oluyor. Bir başörtülü diyor ki, yani bir şey yapmak gerekmiyor ki diyor. Yani önemli olan niyettir diyor mesela. Hı. Hafif böyle dini
evet.
Jargonu
kavramları
biliyormuş,
da
biliyormuş gibi. Bira içtim diyen var. Hı. Ben zaten cehennemin tapusunu aldım ne yapacağım diyenler var. Hı. Oradaki abi kayıtsızlık, ilgisizlik ve bilgisizlik
evet.
Gerçekten ürpertici, dehşet. Ben bu tür videoların kes kırp belli bir mesajı vermek noktasında manipüle edilebilir bir bu içeriği olduğunu biliyorum evet. Yani bu kesin ve net. Çünkü kamerayı nereye çevirirseniz
doğru.
Ve hangi videoları öne çıkartırsanız
ve nerede yapıyorsanız
ve bu nerede yapıyorsanız ona göre bir mesaj verecektir ama gerçekten genç nesilde böyle bir şey var abi. Ve bu hani biz hep Genç Dergisi'nin başlandığı günden beri dertsizlik diye bir şey
evet.
Söylemiştik. Şimdi bu birazcık kayıtsızlığa da dönmüş durumda.
Doğru, yani. Ben de onu söyleyecektim.
Yani ne yapmak lazım? Bu noktada evet. Bir hakikaten dertli gönülleri, Allah için, vatan için, millet için, memleket için, gençlik için bir şey yapma derdinde olanlara bu tabloyu nasıl aktarmalı?
Evet.
Yani aktardığımız zaman onlara ne teklif etmeli? Yani Bugün cennet için ne yaptın? Biz o sorunun esas formunun bugün Allah için ne yaptın olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat bu soru öyle de bir işe döndü ki, öyle bir mahiyete de döndü ki. Bugün şirketin için ne yaptın? Hani örgüt vatandaşlığı diye okuttuğumuz tabirin en önemlisi bu. İnsanlar bu şekilde. Bugün şirketin için ne yaptın? Bugün devletin için ne yaptın? Bugün patronun için ne yaptın?
Evet. Aslında o da nihayetinde en son bağlandığı yer bugün kendin için ne yaptın?
Evet.
Şirketin için de. Yani şirket win-win formülü. Sen kazan, şirket kazan, sen de kazan. Yani herkes böyle ya. Yoksa ila nihaye bir Japon mantığı içinde ben bu şirkete girdim, buradan tabutum çıkar diye bir şey yok. Yani değil mi? Artık o kalktı. O kalktı.
Evet.
Bu iyi teşhis etmek lazım doğrusu. Yani o söylediğiniz, yani Bediüzzaman Hazretleri'nin kitapları önemli eserler. Çünkü imanı anlatan o noktada. O da öyle söylüyordu zaten yani. Bu şart olan bir şey. İman yani. İman mücadelesi var şu anda. Bütün kuvvetimi oraya veriyorum, bu eserleri yazıyorum diyordu. Fakat o atmosferde de bir o çağın gereği 1900'lerden işte ortalarına kadar yaygın olan bir şey materyalizmdi.
Evet.
Akılcılıktı.
Bilim.
Bilimi öncellemekti.
Evet, evet. Bir put gibi yani.
Kutsalı veya tinsel şeyleri göz ardı etmekti. Bu moda olan dünyada da buydu. Genel kavramlar bunların umdelerini de üretiyorlardı. Ve bu İslam dünyasını da aslında
etkilemişti.
Ciddi evet. Manada tesir etmişti. Ve orada yani imanın öne çıkarılması. Şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz aslında. Adam iman yani var mı yok mu, kutsal nedir, kainat bize ne söylüyor, bunları aşmış, ben mi ilgilenmiyorum diyor yani. Varsa da yoksa da benim için fark etmez diyor.
Evet, evet.
Böyle bir şeyle karşı karşıyayız.
Çok, evet.
Şimdi ne yapacağız yani?
Tamam, evet.
Şimdi burada ne yapmak lazım? Belki onu hani ben ayet hatırıma gelmiyor ama böyle Hazreti Musa'nın o bir kardeşi Harun'a ümmetini devredip Cenab-ı Hak'la görüşmeye gitmesini anlatan ayetler var ya.
Evet evet. 30 gün için gidiyor, sonra 10 gün daha ilave ediliyor. Sonra bir takım levhalarla geri dönüyor.
Bir silsile şeklinde. Aslında orada Hazreti Musa ümmetini imana çağırmıştı. Onu kabul edenler olmuştu. Onun ümmeti olmuştu. Allah'ı kabul etmişlerdi. Tek bir Allah'a inanmışlardı. Ondan sonra Hazreti Musa görüşmeye gitti ve kardeşine devretti. Ayetin ya ben böyle anladığım manadaki bir silsileyi söylüyorum. Birebir söylemiyorum ama ondan sonra geldiğinde Hazreti Musa onlar malum bir buzağı yaptılardı çamurdan ve ona tek
altından
mıydı
tabii,
o?
Tabii.
Hani bir rüzgar bir yerden girip diğer
evet,
yerden
evet.
Ses çıkarıyor.
Yani onları işte eritti bir buzağı haline bir şey sanatçı.
Bir buzağı yaptı
evet,
ve tekrar baktı ki onlar tevhidden dönmüşler.
Evet.
Yani imandan dönmüşler, tevhidden dönmüşler. Hazreti Musa da sizin dediğiniz gibi o levhalar aslında Allah'ın emirleriydi
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii şeriat yani.
Emirleri getirmişti. Hatta onu diyor attı ve kırıldı.
El gal el vah diye geçiyor abi. Yani böyle yere çarptı tabiri caiz.
Evet. Evet. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Yani bizim o süreç veya proses dediğimiz bir insan hangi aşamalardan geçerek bir kemalat yolculuğuna veya iman ve daha kavileştirme yolculuğuna çıkacak. Orada demek ki o emirlerin yani iman etmemiş, tevhidden dönmüş bir adama senin emir de getirmenin bir geçerliliği yok o anda.
Evet.
Orada yapılacak şey nedir? Tekrar tevhide döndürmektir.
Evet.
Ondan sonra hatta onun devamında değil mi? Sonra tekrar tevhide döndürünce, tekrar o sapık ve Allah'ın dışındaki bir şeye tapmaktan vazgeçince o ümmet o levhaları tekrar onarıyor.
Kalanlarla bu sefer tabii bir kısmı da şey olmuş oluyor, gitmiş de oluyor, bir kayıp da söz konusu oluyor.
Orada o zaman emirleri veriyor.
Evet,
yani
evet.
Önce insanı tevhide tekrar rapt edip sonra emirleri verip belki onun üstünde de bir takım takva manasında veya daha ileri anlamda bir şeyler yapılacaksa onu teklif etmek lazım.
Evet, evet.
Şimdi burada biz şunu anlıyoruz. Bizim kendi bugüne uyarlarsak eğer. Ya şimdi tevhid noktasında da adam tevhidi tartışma noktasında veya gündemine alma noktasında problemi var. Bir tık daha gerideyiz aslında. Ya hiç değilse materyalizm bir iddiası vardı. ve diyordu ki işte bu kainat böyle yaratıldı, şeyden geldi, işte güneş böyle yaptı, tabiat böyle yaptı vesaire böyle yaptı. Sen de karşı enstrümanlarını veriyordun. O diyordu ki evrim teorisi, sen diyordun ki yaratılış teorisi. Adam şimdi diyor ki ya ben ilgilenmiyorum ya, ne evrim ne yaratılışı, ben böyle yaşıyorum diyor.
Evet, evet.
Bir tık daha gerideyiz evet. Aslında.
Hatta bunun ismi abi hazcılık, hedonizm.
Evet, hedonizm.
Yani zevkleri, nefsin o isteklerini öne alıp tamamen böyle bir hayvanlar gibi yaşama meselesi. Behimi
evet.
Bir
evet.
Şey. Ha bu hayvanlar gibi deyince de tabii alınıyor insanlar. Halbuki sonuçta yani yiyeceksin,
evet.
İçeceksin. İşte efendim bir eğlence mekanı, boşaltım mekanı, yatak evet. Mekanı ile bu üçgen arasında geçip giden bir hayat yani. Ha çalışmak da burada tam da bunu bir şekilde sağlamak için bize verilmiş olan bir ilave, mecburen yapılması gereken bir şey. Her fırsatta kaçılması, her fırsatta bir şekilde... şey yapılması gerekiyor.
Burada tam da burada belki yani belki haddimizi de aşıyor muyuz bilmiyorum ama yani hani o iman umdelerinin yerleşme öncelikle kişinin Allah'la ilgili o merak edeceği bir platforma getirilmesi, ondan sonra imani hakikatlerin verilmesi, ondan sonra Kur'ani emirlerin ve yasakların, nehi ve yasakların yapacaklarının ve yapmayacaklarının kabul edilmesi, ondan sonra bizim o daha incelmesi, tasavvufi şeylerin verilmesi şeklinde bir en azından bir süreç anlıyoruz
var,
biz burada.
Var o süreç zaten Kur'an-ı Kerim'de de
evet zaten abi. Söylüyor. Evet. Fakat burada sanki yanlış olan bazı şeyleri yani tasavvufi prosedürü adama daha imani şüphesi olan adama veyahut hiç bu işlerle ilgisi olmayan bir adama yani daha tartışmaya bile girmeyen bir adama veyahut gelmiş imanı var ama nehi ve yasaklarla problemi olan bir adama tasavvufi şeylerin verilmesi aslında.
Evet.
Veriliyor olması bile bir konudur aslında burada. Yani niye? Adam bunu tamamlamamış. Belki de sen o örtüşüyor. O tasavvufin ruha verdiği rahatlık ve haz gibi duyguları belki adam onları alıyor, ötekileri zaten almıyor. Yani evet. Bu da diyor dünyada da geçerli. Adam gidiyor Hindu'da, Çindu'da şey arıyor kendine. O ruhunu rahatlatacak bir takım enstrümanlar arıyor.
Evet.
Yani bunu bu şekilde ele alıp bakmak lazım. O prosesi iyi bilmek lazım.
Şimdi çocukların bir tanesi de bugün cennet için niye, ne yaptın diye sorulunca ya bir şey yapmamız gerek yok. Müslümanlar zaten cennete girmiyor muyum tutuyor. Şimdi ben Müslümanım diyor.
Cennete... İman edip gireceğim diyor. Evet.
Evet. Şimdi orada hani bedeviler biz Müslüman, biz iman ettik dediler diyor Kur'an-ı Kerim'de. De ki onlara, onlar daha iman etmediler. İslam'a girdiler. İman kalplerine henüz yerleşmedi. Dolayısıyla bir süreç gerekiyor orada. Yani aslında, imanın kalbe yerleşmesi
doğru.
Açısından.
O da yeterli değil. İman edip kurtulduklarımı zannettiler diye.
Bir de tabii ihsan da gerekiyor. Evet. Hani onu da İslam, iman, ihsan hadisinden anlıyoruz. Yani önce İslam, sonra iman, sonra ihsan. Bir süreç söz konusu tabii. Benim merak ettiğim şöyle bir şey var Mehmet abi. Şimdi bunun acaba hayat süreci içerisinde de bir yeri olabilir mi? Şimdi bazı hakikaten Allah'ın güzel ihsan kıvamını lütfettiği insanlar olabilir. Daha 20'li yaşlarında bu güzelliğe erip böyle efendim imana hizmet, İslam'a hizmet noktasına da erişebilirler. İman heyecanlı, İslam heyecanlı yaşayıp biliyoruz ki mesela İbrahim Dussuki Hazretleri diye büyük bir hak dostu 28 yaşında vefat etmiş. O zamana kadar 4 tane ayrı yoldan böyle bir kendine irşat vazifesi alıp verilip kendisine daha doğrusu böyle bir ehliyettir bu, liyakattir. Güzel güzel bu noktada hizmetini yürütmüş. Yani böyle müstesna insanlar olabilir. Ama genelde bir belki İslam, iman ve ihsan boyutlarının hayatımızda tecelli ettiği veya o rengin daha öne çıktığı dönemler de olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden derlermiş ki işte 40 yaşını geçmeden bu tasavvufi neşveyi ya da tasavvufi vazifeyi vermeyelim.
Böyle, vermeyelim.
Böyle uygulamalar olurmuş yani.
Belki de bunun sebebi aslında tam hissedemeyecektir.
İşte dolayısıyla hani kişisel anlamda da hani kişisel bir gelişim noktasından bakıldığı zaman da insanların mesela askerlik gibi, evlilik gibi, çoluk çocuk gibi, sonrasında belki iş, belki o işte bir takım başarılar, başarısızlıklar, kariyer yolunda bir takım muvaffakiyetler, tam tersi muvaffakiyetsizlikler. Bunlar insanı belli bir noktaya getiriyor, pişiriyor, olgunlaştırıyor, hamlıktan kurtarıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın aslında bu hayat sahnesinde böyle bir mürebbiliği var. Hepis bütün mürebbilerin üstesi, ötesinde yani.
Evet.
Hayat yoluyla bize birçok şey aslında talim ediliyor. Gören için, anlayan için, bilen için.
Evet.
Dolayısıyla gençlere bu anlamda belki işte o dediğiniz böyle ince hakikatlerden, ki imanın kendisinden daha ince bir hakikat de yok. Onu da söyleyeyim.
En büyük hakikat imandır.
Evet. Evet. Onu bir belki işte biraz daha o haz penceresinden. Bu yeni bir şey abi. Burada ben daha farklı bir üslubun, daha farklı bir yöntemin izlenmesi gerektiğini doğrusu düşünüyorum. Hı. Çünkü nefsin isteklerinin bu kadar öne çıktığı, bu kadar meşrulaştığı, yasal hale geldiği ve bu noktada dayatıldığı bir dünyada bununla mücadele de hani tabiri caizse şeytan kendini update etmiş abicim, güncellemiş. Evet. Hak yolcuların da güncellemesi gerekiyor kendisi.
Yani komünizmle mücadele bitmiştir, hedonizmle mücadele vardır.
Evet abi. Evet. Evet. Yani bu noktada enstrümanlar da değişti, mantık da değişti ve herhangi bir şey, ya ben sana gelip buna ihtiyacım yok diyor.
Kusura ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum.
Kapıyı kapatıyor. Yani,
tarafsızım ben yani, diyor evet, bu noktada.
Evet. Hatta şöyle de bir şey de yani çok böyle kuvvetli, hani deizm yayılıyor falan filan dediler ya. Kuvvetli bir mantık o. Diyor ki ya yani ben diyor inanmıyorum diyor böyle bir kitap gönderdiğine, peygamber gönderdiğine. Yani tamam diyor yüce bir yaratıcı var ama böyle ufacık işlerle uğraşacak, tırnak içerisinde söylüyorum. Ya da bizim böyle aramıza karışıp da böyle işte şöyle yap böyle yap diyecek bir, yani bu o kadar aşkın bir varlık ki ya yani bunları söyleyecek kadar yani küçülemez diyor mesela. Bu o kadar zor bir mantık ki böyle sinsi de bir mantık abi bir taraftan baktığınız zaman.
Tabii bir orada da şu da var. Bazı da ya bilimsellik tarafsızlığı gerektirir. Aslında iman bir taraf olmaktır diyor. Yani bir tarafını seçiyorsun, oradan baktığında tabii öyle görmek zorundasın. Halbuki ben bilimsel bir bakış açısıyla tarafsız olarak baktığımda yani umdeler de olmamalı. Öteki şey ben böyle bir karar, akıl böyle bir karar vermeli gibi. Aslında çok da modern gibi görünen fakat kainatın yaratıldığından beri modern değil, gayet klasik olan bir söylemi söylüyor yani.
Evet, evet.
Ben akıl bana yeter. Ben aklımla bunu çözüyorsam çözerim. Halbuki iddia neydi? Ya tam da tersinde, akıl da bir mahluktur. Sana verilmiştir. Ama onun ötesindeki şeyi konuşuyoruz biz diyorsun.
Evet, evet.
Zaten yani, akılla kavrayamayacağın şeyi konuşuyoruz.
Evet, evet. Şimdi kavradığının hakikat olduğunu zanneden dar ve sınırlı bakış açısı.
Evet.
Halbuki ya senden daha büyük.
Evet.
Seni bir şekilde burada böyle gönderip de seninle ilgili farklı bir plan yapmış bir yüce mahluk. Bir efendim kurgu var, olabilir. Hani şimdi o bir tam da bu mantıktaki birisiyle, ki bir Yahudiymiş öyle hatırlıyorum. Hazreti Ali arasında geçen bir şey abi. Bir diyalog. Yani ya bu kadar diyor yoruluyorsunuz diyor. İşte namaz kılıyorsunuz diyor. İşte zorluk çekiyorsunuz, sabrediyorsunuz. Ya diyor yoksa diyor.
Evet.
Hazreti Ali'nin cevabı çok basit. Ya varsa diyor.
Evet.
Ben diyor kaybedecek bir şeyim yok ya. Tamam evet. Yani bu hayatı ha öyle yaşamışsın ha öyle yaşamışsın. Ama ya varsa ebedi bir hayat için değmez mi
evet.
Bu kardeşim?
Yani tabii böyle söyleyince de sanki insanlar yani sanki bir %50 ihtimal manasında düşünüyor. Halbuki Hazreti Ali'yi biz biliyoruz ki eğer perde-i gayb açılsa benim imanım bir derece daha artmayacak. Öyle bir iman noktasında ki birebir görse dahi o noktada
evet,
yani.
Evet, evet.
Bunu söyleyen Hazreti Ali.
Evet.
Şimdi tabii orada demin söylediğimiz noktalar da geçerli olmak kaydıyla bu bir defa yeni bir şey değil. Format değiştiriyor, adı başka bir şey oluyor. Belki Bizans devrinde başkaydı, eski Yunan'da başkaydı. Daha sonra başka oldu. Şimdiki 19. yüzyılda başka bir format kazandı. 20. yüzyılda bir başka format kazandı. Şimdi biz 20. yüzyılın problemleriyle muhatabız bu manada. Hepimiz de muhatabız. Her inanç sahibi de muhatap. Bir taraftan bizim de belki bir takım şeylerimiz gevşedi ve bozuldu. Onu hiç düşünmüyoruz. Biz de Müslümanlar iman etmişler olarak ya bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Allah'ın cenneti de var, Allah'ın cehennemi de var. Beni niye ilgilendiriyor ki adamın? Değil mi? İman etmesi, etmemesi vesaire. Bunu verecek zaten Allah'tır. Değil mi?
Evet,
diyerek
evet.
Biz de kendi konformist yaşamımız içinde
evet,
belki
kendimize meşru
konuşlanıyoruz. Evet,
evet. Evet. Orada da bir rahata
orada da bir problem var.
Halbuki
neden şunu düşünmüyoruz?
Evet.
Yani onlar o Yesevi dervişleri veya sizin dediğiniz bütün o kollardaki insanlar bir şeyleri yaymak için sahabeden itibaren yani Çinlere kadar, niye Balkanlara kadar neden evet. hayatlarının bütün son damlasına kadar kullandılar?
Evet.
Bunun evet. düşünmüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki işte tasavvuf hitap eder mi etmez mi? Nesi gelmiş buraya? Bu işler nasıl ulaşmış? Onları görebilmek lazım. Yani bu hakikaten komplike bir şey ama bizim de 21. yüzyılda başımızın üstündeki meseledir yani. Hepimizin evet. de derdidir bu.
Evet, evet.
Buna neyle ulaşacaksan, neyle ulaşman gerekiyorsa onunla ulaşacaksın. Fakat şu da var. Ya bugün imkanları, teknolojik imkanları vesaire falan filan insanlar sanki böyle mailing yaparak, bir yerlere mail atarak veya internet sitesi açarak vazifelerini yaptıklarını zannediyorlar. En nihayetinde söylüyoruz ki bu yine insandan insana ulaşacak, kalpten kalbe ulaşacak bir şeydir.
Evet
yani.
Evet, dokunmak lazım.
Evet.
Yani
evet.
kalben dokunmak
evet,
lazım.
O bir aracıdır.
Fiziki aynen kolaylaştırır, kapı açar
evet.
ama son tahlilde kapıya girecek olan kalptir. O kalpte dokunmadan olmaz.
Evet
yani
ancak kalple, kalpten evet. kalbe bir akışla
evet.
Etkilenir.
Kalp elde etmek isteyen kalbini verecek.
Evet. Abi. Evet.
Bir şey kalbini Doğru. verecek yani. Ve Doğru. o noktada da hani şunu da tavsiye etmiş olalım. Tamam yeni problemler, yeni çağ, yeni efendim zaman, yeni üslup, yeni gündem. Hakla batıl mücadelesi. Ta ilk insandan beri hiç değişmedi. Gündemler değişebilir. Şey affedersiniz, üslup değişebilir, yöntem değişebilir ama gündem hep aynıdır. Galebe çalmaktır. Hak batıl çatışmasında da kimin nerede taraf olduğu ve kime ne kadar çalıştığı, ne gayret sarf ettiği, insan içinde ancak çalıştığı var yani.
Ve aslında bütün mesele yine o bizim o klasik anlamdaki düsturlara geliyor. Biz bu tüm bu bahsettiğimiz şeylerine insanın kendi sınırlarını bilmesi. Yani
haddini bilmesi.
Haddini bilmesi, sınırını bilmesi aslında bize pompalanan ne? Bu kişisel gelişim vesaire. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Dünyayı fethedebilirsiniz. İçinizde öyle bir potansiyel var ki kainatı bile götürecek bir şey. Bunlar pompalanırken ne diyor? Sınırlarını bil, haddini bil. Bu aslında ne diyor bize? Nefsini bil.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Peki nefsini bilen?
Rabbini bilir.
O kadar.
Kendini nerede olduğunu gören, varlıklar hiyerarşisinde nereye oturduğunu evet. fark eden.
Aslında nefsinin sınırındaki o çizgiyi gören, o sınır ötesinde göreceğini, tanıyacağını tanımaya başlar evet, diyor
evet.
bize.
Evet.
O da o anlamda nedir? Şey değişiyor mu hocam? Ya internet çağı artık mektup kalktı, bir şey kalktı. Mektubat diye bir şey var değil mi? Aslında her klasik
tabii, büyük her insanın
irşat metodu içinde.
İrşat metodu.
Aslında Kur'an'ı bir şeydir de yani evet, bir evet. yazılı. Bu şimdi bugüne geldiğimizde bir takım şeyler.
Sünnettir Efendimiz peygamber
tabii,
mektup göndermiş.
Tamam şey. Bunların evet, yerini alabilir. Elektronik şeyler yazılabilir, gönderilebilir ama. Hocam metot değişiyor mu? Namaz değişiyor mu mesela? Secde evet. değişiyor mu? Rükû değişiyor mu?
İnfak
değişmiyor. Oruç değişiyor mu?
Haç değişmiyor. Ha? Aynen.
Yani belki şeyler değişebilir. Miktarlar değişebilir. Oran değişiyor mu? Zekat oranı. Hac manasında o Arafat'ta orada kalma şeyi değişebiliyor mu? Yani sanal alemde naklen bir şey koysak. Herkes orada böyle bağlantı yapsa falan. Veyahut diyelim ki madde nakli gerçekleşse diyelim ki yani bir an orada olmuş olmamış gibi olunsa yani değil mi?
Tayyi mekanına giden de vardır abi belki.
İşte o bile o manada bile, değil mi? Evet. Deniyor ki hayır kendin gideceksin
evet,
o manada
evet, evet, evet.
bizzati. Şimdi tam da buradayız. Aslında o formül ne? Cenab-ı Hakk'ın kendine yaklaşmakla ilgili verdiği formül ne? Bize?
Secde et yaklaş.
Bu değişmeyecek.
Evet, evet.
Ben biraz da şunu arıyorum. Yani ya bazen böyle çok âli şeyler. Yani işte kemalata ulaşmak vesaire bir takım makamlar falan deyince iki şey lazım. İman etmek ve hakikaten namaz kılmak. Yani bunlar eğer yapılıyorsa bir yolda yürünebilir. Ama bunlarda bir eksiklik varsa adam iman etmiş namazını kılmıyor.
Evet.
Orada durmak lazım.
Tabii tabii zaten vellezine amenu ve amelus salihat çok sık geçer Kur'an-ı
evet.
Kerim'de. İman, ameli salihin en başta da Kur'an şey,
evet.
namaz geliyor. İşte o tür saymış olduğunuz
bence biraz daha oraya odaklanmak lazım. Namaz çünkü hem bizi bir yerde ilerlemenin yolunu açacak ve kendimizi ilerlemeye sevk edecek, hem de bizi kötülüklerden alıkoyacak tabii, bir tabii. şeydir.
Öyledir ayet-i kerimenin ifadesiyle. Efendim Hayrola birazdan devam edecek. Hayrola'da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte 105.0 kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da her pazar, tekrarda çarşamba değil mi Mehmet abi?
Çarşamba 10.30.
Yani ya bizi pazar dinliyorsunuz veya çarşamba 10.30
veya arşive gidip istediğiniz vakit dinliyorsunuz.
Arşive gidip istediğimiz vakit dinleyebiliyoruz. Evet, biz de kendimiz zaman zaman oradan dinliyoruz değil mi?
Bazen dinliyoruz, ne dediğimizde şüphe ettiğimiz şeylerde dinleyin de tekrar aynı hataları yapmayalım diye.
Tabii diğer tüm narsizm olur yani, evet. Kendi kendini dinlemek gibi. Zaten sen konuşmuşsun.
Narsizm demeyelim buna,
ne
da yani
abi?
Buna murakabe diyelim. Yani kontrol için diyelim.
Peki murakabe diyelim. Kriz var Mehmet abi?
Evet. Kriz mriz yok dedi Cumhurbaşkanımız.
Evet.
Bir şey söylemek istedi orada aslında.
Ne söylemek istedi?
Yani bu kriz dediğiniz şey, sizin krizin altına yüklemek istediğiniz şeye itiraz etti aslında benim anladığım. Orada. Yani yoksa bir
çok
dolar.
Çok derin anlamışsın abi ya. Nasıl
evet,
bir şey?
Ben, öyle anlamak ben lazım.
Evet, nasıl anlamak lazım?
Yani şimdi dolar 3,5-4 liradan 7 liraya çıkmadı mı?
Evet.
Çıktı yani, buna itiraz edecek bir şey yok ki.
Yani bunu kriz olarak adlandırma. Böyle bir vaka var.
Böyle bir vaka var. Ama birileri onun altına bir sürü başka şey sokmaya çalışıyor. Bunun bir kısmını biz biliyoruz ki manipülasyon değil mi?
Evet.
Bir kısmı da hakikaten yapısal şeylerdir, doğrudur. Yani yatırımların üretime kaydırılması, israftan kaçılması, doğru yatırımların verimli olarak yapılabilmesi, devletin hantal yapısının daha sinerjik ve enerjik bir hale getirilmesi. Bunların %100 başarıldığını söyleyemeyiz. Fakat ciddi bir mesafe alındığını da görüyoruz. Ama öteki türlü bunlara bakarak, bak işte battığımızın resmidir, gördünüz mü? Demek belki ona itiraz var burada yani. Bu böyle bir, yani bu 2000'de yaşadığımız gibi bir şey değil bu. Yani geçen bir hadise oldu, bir pantolon şeyi. Çok gündemi meşgul etti. Yani çocuğuna pantolon alamadı, adam intihar etti
evet,
falan
evet,
gibi.
Evet.
Ha, bu tip şeyleri. Yani bu tip,
yazar kasa atmak.
Yazar kasa. Diye. Aynı onu diyecektim ben de. Yani yazar kasa çıkarmaya çalışmak gibi. Veyahut hep bu yapılıyor. Bir havaalanı kazalarından bir gezi olayı çıkarmak gibi. Aynı şey yine maden işinde de yapıldı, değil mi?
Sonra.
Aynı şey efendim. Başka hadiselerde de toplumu biraz daha çok etkileyen şeylerde de yapılabiliyor. Mesela aynı şey aşağıda bir kavga var. Kürt ve Arap'ı birbirine düşürmüşler. Şia ve Sünni'yi birbirine düşürmüşler aşağıda. Orayı çok güzel yönetiyorlar Suriye, Irak vesaire üçgeninde. Aynı şeyi bizim sınırlarımız içine taşımaya çalıştılar. Bu Suriyeli göçmenlerden oradaki halka, ya işte sizin mayınız bunlara veriliyor bilmem ne diyerek. Diğer taraftan işte Suruç'ta, Ankara'da bellik toplantıları bombalayarak, diğer taraftan aynı hikayeyi yaparak tekrar buradan bir toplumsal bir tetiş hareketi yapılmaya çalışılıyor. Bence Cumhurbaşkanı'nın söylediği, işaret ettiği nokta buydu yani. Bu noktaya dikkat çekmek istedi. Yoksa bu zor bir ortam olduğu belli, tedbirlerin alınmayacağı anlamına gelmiyor.
Alışveriş siz mi yapıyorsunuz Mehmet abi? Market alışverişini.
Ben yaparım evet.
Nasıl fiyatlar, gözlemler?
Çok şey olmadı yani. O doların artışı kadar yansımadı. Fakat herkesin de beklentisi şu anda yansımayacaktır. Yavaş yavaş ya yansıyacaktır.
Evet, yavaş. Ama bir...
Yani böyle %70 bir artış olmadı fiyatlarda. Zaten o üfe ve tüfe fiyatları
ama
var.
%50 civarında oldu sanki.
%50 de olmadı
bazı
hocam ya.
Bazı ürünlerde oldu. Yani
bilmiyorum
böyle...
hangi ürünleri alıyorsunuz siz ama. Fakat şunu söyleyeyim ben size.
Kağıt alıyorum mesela bak. Top kağıt alıyorum.
He.
Neredeyse %70-80'e artan fiyat artışları oldu. Yani özellikle bu tabii temel gıda maddelerinde halkın nabzı noktasında mesela hani taksicilere şey sorulur. Nasıl gidiyor diye bir nabız ölçülmeye çalışılır. Ya da hep beraber alışveriş yapıyorsun. O, sen peynire bakıyorsun. O diğer taraftan yumurtaya bakarken bir cümle çıkar ağzından mesela. Hmm. Orada insanlar böyle birbirleriyle iletişim halinde olurlar. Genellikle şey görülüyor yani, o fiyat artışları. Oradaki bir tablo belli yani, açık yani. Bir dar boğazdan geçiyoruz Mehmet evet. abi. Şirketler küçülecek. Muhtemelen paranın alım gücü azalacak. Azaldı. Evet, azal. Açık ve net bir şekilde. Fakat bunun yani krizin ortaya çıkarttığı bir takım fırsatlar da olabilir. Çünkü artık burada üretip göndermek yani ihracat evet. kıymetli hale geldi.
Tabii.
Dolayısıyla
üretmek tekrar önem kazanabilir. Yani biz evet. satın alıyorduk. Çok kolay yapmıyorduk. Evet. Zaten yapıyor bu adam diyorduk.
Artı bir şey daha var. En önemli belki konulardan bir tanesi. İnsanları tasarrufa, daha böyle efendim iktisatlı yaşamaya ve kendi üretip tam da dediğiniz gibi kendi yerli malıyla alternatifler üretmeye. Nasıl biz hani meşhur laftır ya, komşuya kızıp ev sahibi olmak diye. Evet. Bize vermediler bu drone'ları.
Tabii,
Cumhurbaşkanı
tabii.
da dün ifade etti ya Teknofest'te. Yani Allah razı olsun o Bayraktar ailesinden bir ciddi hayatlarını vermişler oraya.
Fedakarlık yani. Yaparak.
Fedakarlık yapmışlar ve zannedildiği gibi hani ya bunlar Cumhurbaşkanı'na yakınlar değil yani. Yakındık o başarı hikayesinden sonra.
Çok önceden başlıyor
bu iş. Önceden.
Tabii,
babanın bir azmi var. Oğlun da o azmin üzerine koymuş olduğu bir Amerika başarısı var. Doktorası oradan. Ve gerçekten çok doğru konuyu çok doğru zamanda ve doğru bir hocayla çalışmış. O hocanın da ilginç mesela böyle bir hani genellikle yurt dışındaki doktora talebelerinden biliyoruz. Hep böyle kendi çıkarları çerçevesinde çalıştırırlar. Kolay kolay
doğru.
bilgiyi de vermek istemezler yani.
Evet.
O noktada.
Aslında burada bir gömleğin yırtılması var. Bize evet. Geçen yüzyılın başında o hasta adam diyerek biçtikleri bir gömlek vardı. Sen hasta adamsın. Ondan sonra da sen teknoloji üretme, sanayi üretme. Hatta Truman'ın bir şeyi vardı. Burada da anlattık mı bilmiyorum. Üç tane bakan gidiyor Truman'a. Diyor ki biz yatırım yapmak istiyoruz artık. Sanayi yatırımı yapmak istiyoruz. 50'lerden sonra. Artık dünya başka bir hale gelmiş. İki kutuplu bir dünya olmuş. O diyor ki bizim size biçtiğimiz rol bir tarım ülkesi olma rolüdür.
Ya.
Evet. Ondan sonra bu üç bakan iki sene sonra biri başbakan, iki bakan Zorlu, Polatkan ve Menderes. Evet, yani biz o Hürkuş hikayelerini biliyoruz. İlk uçak yapımı, ilk silah yapımı, ilk 1920'lerde oluyor bunlar yani. Değil evet. mi nasıl engellendiğini, evet, nasıl önü alınmaya çalışıldığını. Hatta bizim Kıbrıs çıkarmasını adamların savaş gemileri ki verdikleri gemiler... Onu Normandiya'ya falan çıkardıkları gemiler 45'lerde. Biz 75'lerde onu hibe etmişler. Onu bile Kıbrıs'a kullanamazsın deyince bizimkiler işte 74 çıkarmasını bizim buradaki sirkeci harem vapurlarıyla yapıyorlar mesela. Ondan sonra diyorlar ki bizim bunları yapmamız lazım. Ya biz aslında her bir şeyimizde geciktirdiğimiz şeyleri aynen metro sistemimiz gibi. İlk metroyu anlatırlar işte 1800'lerde yaptığımız 70'lerde mi artık o Galata'dan şeye inen Karaköy Taksim metrosu. Ondan sonra 100 sene sonra metro yapmaya başlıyoruz.
Evet,
tünel
evet.
yapmaya başlıyoruz.
Abdülhamid'in rüyası planı yapılmış, aynı. Projesi demir
yapılmış
yolu, yani.
Demir evet. yolu, aynı hikaye. Şimdi tam da burada 100 senelik ötelediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun kim yaptırıyor yine bize?
Yine krizler yaptırıyor aslında.
Onlar yani, yaptırıyor.
Evet, yine onlar yaptırıyorlar. Evet. O noktada da ben her bir krizin bir fırsat olduğunu, yine güzel yükselerek, evet. yücelerek ve güçlenerek çıkacağımız noktasında o imanımızın ya da ümidimizin hep taze tutulması gerektiğini düşünüyorum.
Hocam ben krizden mırızdan korkmuyorum. Kriz dediğin şey maddi getirinin götürünün dalgalanmasıdır. Sonra gelir bir yere oturur. Herkes değil mi hesabını kitabını ona göre belirler. Ben şundan korkuyorum. Bizim vizyonumuzun kaybolmasından korkuyorum. Biz loserız. Hiçbir şey yapamayız. Dünyada biz birilerine mahkum olma devam edeceğiz anlayışının yerleş bu kırılırsa kriz para artar azalır dolar bir şey.
Ben ondan
hiç önemli
hiç
değil.
Korkmuyorum Mehmet abi. Niye korkmuyorum biliyor musun? Biz zaten hep dibi vurduk zaten ya. Yani olabileceğimiz kadar loser dediğiniz o yani o olduk ya. Yani sefilliğin dibini bulduk zaten. Millet olarak, memleket olarak yaşanabilecek en kötülükleri yaşadık zaten yani. Ve benim ümidim de ne biliyor musunuz abi? Bunun üstüne çıkmaya başladık yavaş yavaş. Evet. Böyle bir bağımsızlığın, onurun, haysiyetin, evet, dik duruşun ne anlama geldiğini, bunun bir hazzını tattık.
Evet.
Ne bir nebze de olsa. O yüzden bunu tatmış olmanın bir 100 sene evvel kaybettiğimizi hatırlamak,
evet,
veya 200 sene evvel kaybettiğimizi hatırlamak noktasında bizi tekrar böyle bir yeniden canlanışa, doğuşa sevk ettiğini düşünüyorum. O yüzden şunu da, yani bu tür gelgitlerin bizim kendimiz günlük hayatımızda tek tek birey olarak, toplum olarak küçük hayatlarımızda yapmamız gereken basit işleri yapmadığımızdan ötürü bize toplu fatura veriliyor diye düşünüyorum. Yani bir de şurada da şunu da göz ardı etmemek lazım. Hani düşman da var yani.
Evet.
Su uyuyor, düşman uyumuyor. Açık ve net bu yani. Onların hep böyle bizi boğmak noktasında bir şeyler olacak. Böyle bir şöyle bir söylem var özellikle basında. İşte komplo teorileri diyorlar, dış güçler diyorlar, şunlar diyorlar, bunlar diyorlar. Yani bunları da böyle, ya kardeşim, yani karşıda böyle çok medeni, ahlaki, böyle hep böyle kanunlara uygun bir devlet nizamı var da, böyle dış güçler var da, biz bunlarla bugüne kadar hep böyle iyi geçindik de şimdi mi biz onlara böyle suç buluyoruz?
Hı.
Hayır. Tarih hep böyle akmış zaten. Evet. Gücün hakim olduğu.
Tabii.
Yani zayıfın hep ezildiği.
Evet.
Yani şu ABD'nin İsrail'le ilişkisine ve özellikle Birleşmiş Milletler'de onunla ilgili gelen aleyhteki tasarılara nasıl şerh koyduğuna, hı, ve Filistin'e yaptıklarına bir bakmak yeterli yani. Bu kadar basit, açık ve net bir şey var yani.
Yani
sen çevre ülkesisin yani. Hı. Sen aynen biraz önce bahsettiğiniz gibi 60'larda tarım ülkesi olarak kendisine yafta vurulmuş. Belki 80'lerden sonra da sıcak parayla bir şekilde üzerinden para kazanılan bir ülkesin yani. Bu kadar, hı, basit ve net. Ya yani sen bu rolü reddediyorsan, kabul etmiyorsan, mahallenin kabadayısı bir dakika diyecek, önüne çıkacak.
Evet.
Dayak yiyeceksin, belki yerine göre kaçacaksın, yerine göre dayak atacaksın. Böyle bir mücadeleye girdik yani, bunu görmek lazım.
Aslında daha öte bir şey bu. Mahallenin kabadayısına kabul etmemek değil, kral çıplaktır diye bağıran biri var.
Evet.
Kral çıplak artık yani.
Evet.
O bağıran da aslında bunların 150 senedir bastırdığı sadece bir ülke değil, bir inancın üstünde.
Evet.
Bu karşı çıkışı yani yapıyor.
Alternatif bir dünya görüşü.
Evet.
Tek kutuplu dünyaya karşı.
Evet.
Çeşitlilik olabilir, farklı ses olabilir, hakim bir ses, sesin yanında bir alternatif ses olabilir, bir ümididir. Bu anlamda da işte senin içindeki beyinsizlerinin, Senegalli bir ninenin, işte Myanmar'daki bir teyzenin, Hindistan'daki bir dedenin, Afrika'daki bir garibanın çocuğun buraya yönelik ümitli bakışlarını anlaması zordur yani.
Evet, tabii. Yani kendini kapatıyordur belki o manada. Yoksa anlamak çok kolay da. Herkes anlıyor bunu. Şeyin dibindeki, seninle hiç ilgisi alakası olmayan insan anlıyor da sen içeride anlamıyorsan.
Bir de anlıyor da belki, evet, dediğiniz doğru abi. Anlıyor belki ama o rolü kendi üzerine almak istemiyor.
Evet, evet.
Çünkü o rolün aynen uhrevi dünya tarafa bakan bir şeyi var. Mahiyeti var,
evet,
yani. Bu dünyada niye bulunduğumuza dair ve bu dünya dolayısıyla ne yapmamız gerektiğine dair bize bir terbiye veriyor. Yani bir,
evet,
nizam yani o. O nizamı hedonist, ilk, evet, bölümde anlattığımız gibi hazcı yaşamak isteyen, evet, niye alsın ki üzerine ya?
Bir de şu var tabii, o şöyle de bir anlayış var. Sizin dediğiniz gibi, ya ben kendimi bir şeye ait hissetmiyorum. Bir imana ait hissetmiyorum. Bir fikre ait hissetmiyorum. Bir vatana ait hissetmiyorum. Ben neredeyse en iyisi gider alırım. Ben bir dünya benim memleketimdir. Her şeye de eşit mesafedeyim. Anlayışa da eşit mesafedeyim. Mühim olan benim çıkarlarımdır. Çıkarım neredeyse ben de oradayım. Bu yeni bir şey değil ki.
Tabii kardeşim,
yeni bir şey değil ki.
Ha. Vatanım, arzı dünya yani. Ha.
Bunun adı ne? Bunun adı mandacılık. Bunun adı mandaseverlik.
Evet.
Ben dünyanın en hakim gücünün yanında konuşlanırım. Onun mandasında yaşarım. Bizim mandaseverlerle işimiz yok. Mandaseverler de her zaman olacak.
İstiklal Harbi'nde de olmuş zaten.
Yani. Onu söylüyorum zaten.
Evet, evet.
Manda diye onu söylüyorum. Yoksa, evet, Bizans devrinde de Osman Gazi burayı kurarken de ya Bizans'ın içinde yaşayalım, ne zorumuz var diyen adamlar vardı yani.
Evet, evet, evet.
O Kureyş'i içinde de ya senin söylediklerini ben mantıksız bulmuyorum. Yalanlamıyorum da ama düzenimin bozulmasını istemiyorum, rahatımın kaçmasını istemiyorum diyenler vardı yani.
Yani hep de derler ya Osmanlı 400 çadır kurdu diye. 400 evet. Çadırın belki en başta çıkarken o...
Evet.
Batıya doğru sefer ederken belki 1000 çadırdı, 1500 çadırdı ama ilerleyen batıya doğru giden 400 çadır oldu. Geri dönenler oldu. Yani
oldu.
Ertuğrul'un iki oğlu geri dönüyor, iki oğlu devam ediyor.
Affedersiniz
Süleyman Bey'in.
Ya ihanet edenler oldu. Aksine Hristiyan olup o iş içine katılanlar oldu ya. İstanbul'un fethinde.
Evet, evet.
Yani bu her zaman oldu. Buradaki mesele liderlik ve önderliktir. Eğer onu yaparsan dünyadaki diğer haksızlığa uğramış toplumlar bile senin inancınla fikrinle birebir örtüşmese bile sana hizmet edecekler. Bunu da zaten söylüyor. Cenab-ı Hak kendine karşı olanları da dinine hizmet ettirebilir yani.
Evet.
Bu senin bizim elimizde olan bir şey değil. Yeter ki rolünü doğru düzgün yap.
Evet.
Yani hani ya bu olmaz, bununla mücadele edilmez, bunlar dünyanın hakimiyeti. Höt dedi mi başımıza iş gelir, bak ona göre falan filan, geç bunları yani. Orada bir imani bir şey var demektir, bir korku var demektir sen o ait.
Evet, bir de şeyden de bakmak lazım Mehmet abi zaman zaman bu kriz hadiselerine. Yani Cenab-ı Hak kendisi için de ifade ediyor. Genişleten de daraltan da odur
o
yani.
O kadar. Ve yani, genişleyecek daralacağını da söylüyor.
Evet, genişliyorsa daralacak demektir.
Evet. Yani.
Daralmadan genişlemez, genişlemeden de daralmaz yani.
İnlemeyel, üsrü yüsran,
evet.
Değil mi?
Zorlukla aynı. Evet. Orada da işte zorlukla beraber kolaylık vardır. Hatta çift kolaylık vardır. Bir kolaylık daha vardır diye. O zorluğun bu
ama
anlamda...
Ama zorluğu birinci sırada söylüyor.
Tabii,
değil mi?
Önce,
evet.
Önce zorluk vardır.
Çünkü kolaylık arkasından gelecek.
Kolaylık arkasından evet. gelecek. Yani işte insana denenmeden, imtihana çekilmeden, evet. sıkıntı çekmeden böyle cennete gireceklerini mi zannettiler?
Evet, evet.
Bu şekilde de bir...
Hem maddi olarak... Hem manevi olarak da değil mi hocam
evet, evet,
yani
tabii.
Bu da var böyle.
O zaten kalpleri abi. Asıl olan kalpler
evet,
yani.
Evet.
Her insan her halükarda yaşarız yani bir şekilde. Yani zengin de aynı lokmayla doğuyor. Fakir de aynı lokmayla doyuyor ama o kalbin kıvamı ki onu da belirleyecek olan ancak ancak Cenab-ı Hak'tır.
Evet.
Orada da insanların gerçekten dönüp kendi kalplerine de sorması gereken soru Hazreti Ömer'in yıllar boyu çektiği acısını ben acaba münafıklardan mıyım diye. Yani bir böyle ya işte tamam biz buradanız değil mesele değil yani. Ben hakikaten vazifemi yapabiliyor muyum? Neredeyim? Kalbi bakışım açısından doğru bir yerde miyim? Nifak alameti var mı içimde?
Evet.
Yani yanım kimin yanı?
Devamlı yani bir görmekten... korku ve ümit içinde.
Tam da
sınırlar içinde.
Kayıtları dinliyorsunuz ya bizim radyonun arşivden murakabe hissiyle.
Evet.
İşte murakabe yani.
Evet.
O yüzden dinliyordunuz değil mi?
Evet, o yüzden dinliyorduk. Onu tekrar vurgulamanız iyi oldu.
Yok, reklam için değil de.
Evet.
Yani bir narsistlik değil yani. Kendi programını dinlemek.
Evet.
Ama işin doğrusu unutuyoruz abi bize bazen evet. kendi programımızı dinlemeyi.
Yok, şöyle oluyor tabii. Biz netice programcı değiliz. İkimiz de radyo programcısı değiliz. Değil mi hocam? Yani burada biz haftada...
Programcıyız ya, istirham ederim şimdi.
Ya
o kadar
şöyle
değil.
Bir ya, profesyonel bir yani... programcı değiliz biz.
Profesyonel program ya, derken...
Ya profesyonel program... Buradaki arkadaşlarımız
şey
her gün...
Müdürümüz size bir şey ödemiyor mu? Profesyonelsiniz.
Lütfen bu maddi meseleleri buraya karıştırmayalım.
Kriz var diye mi
evet.
karıştırmayalım?
Bilmiyorum yani bu sene ne olacak?
Buradan böyle mesaj veriyorsunuz
evet,
abi.
Evet.
Kriz var ona göre müdürüm diyorsunuz yani.
Yok yani bu iki yönlü bir şey. Yani bir kriz var artık maaşlarınız düşecek. İki ya her şey üçe katladı... Ona göre olacak değil mi? İki şeyi var.
Yani o işin profesyonelliği de bence abi hani böyle bir profesyonel programcı değiliz derken yani neyiz ki o değiliz'i şimdi neyin
yok,
profesyonelliği?
Yok, onu
ben o noktada böyle çok evet. kategorilere aşina değilim. Niye? Çünkü şurada gerçekten gönlünü vererek yaptığım bir işin ben mankes bulacağını düşünüyorum herhalde.
Yok eyvallah.
İşin
eyvallah,
böyle bir takım evet. teknik boyutlar olabilir onu ehli bilir. Onlara da biz bir şekilde müracaat edip zamanla o konuda da belki bir yetkinlik kazanabiliriz. Zamanla belki daha iyi yerlere de gelebiliriz.
Evet.
Ama velakin böyle bir hani ya bize yakışmıyor bir iş bu. Yapma o zaman kardeşim.
Evet. Ben onu söylemiyorum. Benim söylediğim şu. Yani biz ya mikrofona ne kadar mesafede duracağız? Yani ne taraftan konuşursak daha yakışıklı çıkar. Öyle bir üslup içinde konuşalım ki böyle ah tam otursun
abi,
laf.
Yok, yok.
O kaygılarımız yok diyorum.
Laf söyleme merakı var ya. İşte o tam da işin ihlasını gideren.
Böyle kaygılı. Şey. Ya sesimizi böyle biraz romantik hale getirelim. Yok. O vurguları, tınıları şöyle yapalım falan. Ben onu söylüyorum yani hadisenin makyaj kısmında.
Evet, evet.
Ve biz düz çıkıyoruz. Yani şu el, önümüzde mikrofon olmasa nasıl
aynı
konuşacaksak.
Aynı yapacağız abi. Yapacağız.
Bu böyle konuşuyoruz. Doğru. Onu söylemek istiyorum yani tamam. Programcılık manasında. Fakat siz tabii 3-4 program birden çektiğiniz için kendinizi biraz daha profesyonel bir programcı addedebilirsiniz.
O kadar şeyimiz yok Mehmet abi, istirham ederim yani. Sonra şöyle bir şey de gelecek ya, hangi programlar onlar, onları da bilelim diyecekler, bakacaklar hiçbir şey yok ortada.
Niye?
Yani ben şu an tek sizde şu programı çekiyorum.
Ama şimdi
belki
sizin
bir program daha gelebilir yakında.
Ama şimdi siz tarihsel gelişiminiz için de ekonomi programları var, genç programları var, efendim 7x7, 4x4 programları var yani.
7x7 neydi? Öyle bir şey yoktu. Neyse biz yine geyiğe sardırdık diyecekler abi,
evet,
biz o yüzden
doğru.
Yavaş yavaş toparlayalım. Efendim hayrola da biz önce bugün cennet için ne yaptın diye birbirine soran gençlerin hali pürmeli halini konuştuk. Bugün Allah için ne yaptığına geldik. Allah için ne yaptığının da aslında kendin için ne yaptığın
tabii
sorusunu sormak olduğunu, çünkü nefisleri
kendini
aleyhinde,
bilmek olduğunu,
evet, nefisleri aleyhinde olan kullarım diye ifade ediyor ya Cenab-ı Hak da. Sonrasında da kriz var mı yok mu konuştuk. Mehmet abiye göre kriz yok. Kriz miriz yok. Ama fiyatları da kendisine alışveriş yapmadığında bunu anlamış olduk.
Ben hayır onu çoluğu söylemedim.
Yaptırmayalım abi, alışveriş onu, kendimiz yapalım
bak,
yani.
Ben onu söylemedim. Kriz var mı yok mu bakışı biraz baktığın yere göre değişir.
Evet,
manipüle edilir bir şeydir.
Onu
fiyat artışı var diyorum.
Ya bunun şimdi mesela şu anda radyomuzu açıp da ya bunu ne söyledi bunlar diyenler bizim kayıtlarımıza baksınlar. Arşivi. Evet.
Görsünler.
Efendim hayrola da biz her pazar ve her çarşamba akşamı birlikteyiz. Erkan Radyomuzda kalbimizin frekansında. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Bir sonraki programa kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.